Ayrım 9. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 85. Masumiyetimi kaybetmek, bana Noel'de armağanları getirenin Tanrı'nın oğlu olmadığını da öğretmişti. Ama bunu kimseye söylememe konusunda dikkatliydim. 10 yaşında bence artık gerçeği bildiğimi fark etmiş olan babam, bana hediyelerin geldiği yeri yetişkinlere ait bir sırmış gibi açıkladıktan sonra beni dükkana kardeşlerimin armağanlarını seçmeye götürdü. Aynı şey Matilda Armenta'nın doğum odasına sızmadan önce doğumun gizemiyle ilgili yaşanmıştı. Bebekleri bir leyleğin Paris'ten getirdiğini söylediklerinde beni bir gülmedir tutmuştu. Ama şunu da eklemeliyim ki doğumu hiçbir zaman seksle ilişkilendirmeyi başaramadım. Neyse ne işte, hizmetlilere olan yakınlığım da kadınlarla gizli bir iletişim hattına sahip olmamın kökeni olabilir. Belki de böyle bir hattın var olduğunu sanarak yaşamışımdır. Ama tüm yaşamım boyunca kendimi kadınların arasında, erkeklerin arasında olduğundan çok daha rahat ve güvende hissettim. Belki biz erkekler tarihi sertliğimiz ve kabalığımızla durmadan dünyayı altüst ederken kadınların dünyayı ayakta tuttuklarına olan inancım da bundan kaynaklanıyordur. Sara Emilia Marquez hiç farkında olmadan kaderimi etkiledi. İlk gençliğinden beri bakmaya bile tenezzül etmediği delikanlılar olurdu peşinde. Sonra ona ilk eli yüzü düzgün görünen erkekte karar kıldı ve onunla geçirdi ömrünü. Seçtiği adamın babamla ortak yanları vardı. O da bir yabancıydı. Nereden ve nasıl geldiğini bilmezdik. Yaşam deneyimi vardı ama parası olduğu söylenemez. José del Carmen Uribe Ver geldi adı. Ama bazen J. del C. diye imza atmakla yetinirdi. Gerçekten kim olduğunu ve nereden geldiğini öğrenmemiz zaman aldı. Sonunda politikacılar için söylevler yazdığını ve aşk dizelerini yayınladığını, çıkma sıklığı Allah'a kalmış kendine ait bir kültür dergisi olduğunu öğrendik. Eve gelir gelmez yazar olduğu için büyük bir hayranlık topladı. Yaşamımda karşılaştığım ilk yazardı. Hemen aynen onun gibi olmak istedim ve mama teyze bana saçımı onunki gibi taramayı öğretmeden de huzur bulmadım. Ailede iki gencin gizli aşklarını öğrenen ilk ben oldum. Bir gece arkadaşlarımla komşu evin avlusunda oynuyorduk. Biri sessizce içeri süzüldü. Beni bir yana çekti ve heyecan içinde elime Sara Emilia'ya vermem için bir mektup tutuşturdu. Teyzemin bizim evin kapısında oturmuş bir arkadaşını beklediğini biliyordum. Yolu geçtim, bademlerin arkasına saklanarak eve kadar vardım. Mektubu şaşmaz bir kesinlikle kucağına fırlattım. Korku içinde ellerini kaldırdı, tam bağıracaktı ki mektubun üzerinde harfleri tanıyınca çığlığı boğazında kaldı. Sara Emilia ve J. del C. o zamandan beri dostumdur. Esteban amcanın ikiz kız kardeşi Elvira Carillo bir şeker kamışını büker ve iki elinin arasında ovalar, cendere gibi suyunu çıkarırdı. Çocuklara karşı şefkatle değil de sert bir açıklık ve kesinlikle yaklaşmasıyla ünlüydü. Özellikle kadıncağızı Pa teyze diye çağıran, aslında hem ona egemen hem de onun suç ortağı olan bir yaş küçük erkek kardeşim Luis Enrique'ye. Teyzenin ilgi alanı çözümsüz sorunlardı. Esteban'la birlikte Kataka'daki eve ilk gelenler olmuşlardı. Esteban bulabildiği her işi yaparak, meyve veren ticaretlere girişerek yaşamda kendi yolunu çizdi. Ama Elvira Camillo öyle olduğunun bile farkına varamadan ailedeki vazgeçilmez teyze olarak kaldı. Ona ihtiyaç olmadığında ortadan yok olurdu ve bir ihtiyaç hasıl olursa da hiç kimse nerede olduğunu bilemez, bulup getiremezdi. Ruh hali pek parlak olmadığında tenceredeki yemeği karıştırırken kendi kendine konuşur, yüksek sesle insanların kaybolduğuna kanaat getirdiği eşyaların yerlerini açıklardı. Büyükler gömüldükten sonra yabani otlar mekanı parça parça ele geçirmeye ve hayvanlar yatak odalarında gezinmeye başladığında bile evde kaldı. Gece yarılarından sonra komşu odada duyulan mezara layık bir öksürükle huzursuz oldu. 79 yaşında bakire ölen Francisca Simodezia, mama teyze, yani evin dişi generali, alışkanlıklarıyla da diliyle de farklıydı ötekilerden. O eyalet kültürüne sahip değildi. Gümüş işlemeciliğinde usta babası Jose Maria Meia Vidal'in henüz çok gençken göçtüğü Bolivya savanlarının feodal cennetinden geliyordu. At kılı gibi kalın, neredeyse ölene dek aklara meydan okuyan koyu kahverengi saçını dizlerine kadar uzatmıştı. Onu haftada bir kez kokulu sularla yıkar, yatak odasının kapısının önüne oturarak kutsal bir töreni gerçekleştiriyormuş gibi saatlerce tarar. Liberallerin gece karanlığında düşmana yakalanmamak için yaptığı gibi ateşi ağzının içinde gizleyerek birbiri ardına sarma sigaralar içerdi. Giysileri de farklıydı. Pelerinler, bağcıklı kusursuz korseler, arkası açık, ökçesiz, kadife terlikler. Ninemin dilinin iffetli saflığına kıyasla mamanın dili popüler terimlere daha yatkındı. Bir kimseye ya da koşula boyun eğdiğini görmedim hiç. Her şeyi herkesin yüzüne söylerdi açık açık. Santa Marta'da annemin gittiği yatılı okuldaki baş rahibe bile onun bu münasebetsizliğinden payına düşeni almış, kadıncağızın ağzı açık kalmıştı. Siz de şu başını kıçıyla karıştıranlardansınız. Ancak mama teyzenin öyle bir söyleyiş tarzı vardı ki sözleri ne hakaret gibi algılanırdı ne de kaba gelirdi kulağa. Yaşamının yarısından çoğunu mezarlığın anahtarlarının sorumluluğunu üstlenerek geçirdi. Cenaze törenlerine katılır, tören bitince herkesi uğurlar, evde ayin için mayasız ekmek pişirirdi. Ailede sancılı bir aşk acısını yüreğinde hissetmemiş erkek ya da kadın yegane kişi oydu. Bunu bir gece doktor ona sonda takmaya hazırlanırken fark ettik. O zaman anlamadığım bir nedenle adama engel olmuştu. Seni uyarmak isterim doktor. Elim erkek eline değmedi. O geceden sonra bunu sık sık duydum. Ama ne insanı zafere götürecek ne de pişmanlık yaratacak bir şey olduğunu düşündüm. Sanki olup bitmiş de onun yaşamında hiçbir iz bırakmamış bir olaydı. Aslında kurnaz bir çöp çatanmış mama teyzem. Annemle babamın aşkında hem sevgililerin tarafını tuttuğu hem de Mina'ya sadakatsizlik etmek istemediği için ızdırap çekmiş olmalı. Bence mama teyze çocuklarla yetişkinlerden daha rahat anlaşırdı. Kalea kayıtlarının odasına tek başına taşınana kadar Sara Emilia'ya o bakmıştı. Sonra kişisel işlerimle ninem, bir erkek olarak formasyonumla da dedem ilgilense de Sara Emilia'nın yerine beni ve Margot'u benimsemişti teyzem. O zamanlara ait en merak uyandırıcı anım, kör olunca Riohacca'dan abisinin yanına yaşamaya gelen dedemin büyük ablası Petra teyzeye aittir. Dedemin çalışma odasının yanındaki, daha sonra gümüş işliğine dönüştürülen odada yaşar, karanlığının içinde kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan idare edebilmek için sihirli bir beceri gösterirdi. Sanki iki gözü varmış gibi baston kullanmadan, yavaş da olsa hiç sendelemeden, farklı kokuları izleyerek dolaşmasını dünmüş gibi hatırlıyorum. Kendi odasını yandaki işlikten gelen hidroklorik asit kokusundan, koridoru bahçedeki yaseminlerden, ninemle dedemin yatak odasını gece uyumadan vücutlarını ovalama alışkanlığında oldukları odun alkolünün kokusundan, mama teyzenin odasını mihraptaki kandillerin yağının kokusundan ve son olarak da yemek odasını mutfaktan gelen ve insanın ağzını sulandıran kokulardan bulurdu. İnce, uzun, zarif bir kadındı. Sessizdi. Solmuş zambakları andıran bir teni vardı. Beline kadar saldığı sedef rengi pırıl pırıl saçlarının bakımını kendi yapardı. Bir genç kızınkinin duruluğuna sahip yeşil göz bebekleri ruh haline göre ışık değiştirirdi. Pek sık dolaşmazdı evin içinde. Genellikle oda kapısını aralık bırakarak içeride oturur ve hemen her zaman yalnız olurdu. Bazen alçak sesle kendi kendine şarkı söylerdi. Sesi Mina'nınkiyle karıştırılabilirdi aslında ama şarkıları farklı, daha hüzünlüydü. Sözlerini duyanlar bunların Riohacca'dan aşk şarkıları olduklarını iddia edebilirlerdi rahatça. Hepsini söylerken kendi uydurduğunu kocaman adam olunca öğrendim. 2-3 kez kimse fark etmeden odasına girmek gibi bir yaramazlık yaptıysam da orada değildi. Yıllar sonra okul tatillerimden birinde Anneme bu anılarımı anlattığımda beni yanıldığıma ikna etmek için büyük bir çaba harcadı. İddiasından en küçük bir kuşkusu bile yoktu. Sözlerine kesinlikle aklının ve mantığının yerli yerinde olduğunu eklemeyi de ihmal etmedi. Petra teyze ben 2 yaşındayken ölmüştü. Venefrida teyzeye Nana derdik. Kabilenin en neşeli ve sevimlisiydi. Ama bunu ancak hasta yatağında gösterebildi bize. Rafael Quintero Ortega, yani Quinta amca ile evliydi. Bogota'ya 15 fersah mesafede, denizden aynı yükseklikteki Kia'da doğmuş, yoksulların avukatlığını yapan bir adamdı amcam. Ama Karayiplere öylesine alışmıştı ki, Kataka cehenneminde aralık serinliğinde uyuyabilmek için ayaklarına sıcak su torbası koyardı. Daha aile Medardo Pacheco belasından kendini toparlayamadan Quinta amca yasal bir anlaşmazlık nedeniyle karşı taraftan bir avukatı vurarak kendi karabasanını yaratmış. İyi ve barışçıl bir adam gibi görünürdü ama rakibi onu öylesine canından bezdirmiş ki sonunda silahlanmaktan başka çare bulamamış. Ufacık tefecik bir adamdı. O kadar sıskaydı ki silah taşımaya başlayınca ceketinin altında boru gibi bir şişlik meydana getiren namlu yüzünden arkadaşlarının samimi şakalarına hedef olmuş. Dedem şu pek ünlü cümlesiyle uyarmış kardeşini. Bir ölünün ağırlığının ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Ancak rakibi mahkeme binasının önünde çığlık çığlığa hakaretler yağdırarak önünü kesip de dev gibi cüssesiyle üzerine atılınca Quinta'nın dedemin sözlerini düşünecek zamanı olmamış. Silahı ne zaman çıkardığımı fark etmedim bile. Gözlerimi kapatıp iki elimle tetiği çekerek havaya ateş ettim diye açıklamıştı. 100 yaşında ölmeden kısa bir süre önce. Gözlerimi açtığım zaman diye anlatmaya devam etmişti bana. Onu gördüğümde hala ayaktaydı. İri ve solgundu. Yavaş yavaş olduğu yere çöktü ve sonunda kıçının üzerine oturdu. Ancak o zaman adamı alnının ortasından vurduğunu fark etmiş amcam. Rakibinin düştüğünü görünce ne hissettiğini sorduğumda yanıtının içtenliğiyle beni şaşırtmıştı. Büyük bir rahatlama. Karısının son hatırlayışım büyük yağmurların yağdığı bir şeytan çıkarma gecesiydi. Bu işi yapan alışıldık bir büyücü değil, sevimli, günün modasına göre giyinmiş bir kadındı. Elindeki ısırgan dalıyla hastanenin bedenindeki kötü ruhları korkuturken bir yandan da ninniyi andıran şeytan kovma duaları söylüyordu. Nana ani bir kasılmayla yatakta kıvrıldı. Yanar döner tüyleri olan neredeyse tavuk iriliğinde bir kuş çıktı çarşafların arasından. Kadın usta bir hamleyle kuşu havada yakalayarak önceden hazırlamış olduğu kara bir kumaş parçasına sardı. Arka avluda bir ateş yakılmasını emretti ve hiçbir törene gerek görmeden kuşu alevlerin arasına attı. Ama Nana iyileşip de ayağa kalkamadı. Bir süre sonra arka avludaki ateşi yeniden tutuşturduklarında tavuğun biri tıpkı pimpon topunu andıran ve Frigya külahı biçiminde bir çıkıntısı olan şaşırtıcı bir yumurta yumurtladı. Ninem yumurtayı anında gördü ve bu bir baziliko yumurtası diyerek yerden kaptı. Cin kovma duaları arasında ateşe fırlattı. Ninemle dedemi o dönemde hatırladığımdan farklı yaşlarda düşünemedim hiç. Bu ak saçlı ihtiyarlıklarında çektirdikleri, giderek solan kopyaları bir kabile adeti gibi 4 verimli nesil boyunca elden ele dolaşan fotoğraflarındaki yaşlarıdır. Özellikle ninem Trankelina'nın vardır böyle resimleri. Gördüğüm en inanılmaz ve etkileyici kadındı. Gündelik yaşamın gizlerinin onda uyandırdığı o müthiş korkuyu anlatamam. Gündelik işlerini avaz avaz aşk şarkıları eşliğinde yaparak daha hoş bir hale getirmeye çalışır, birden susar, kadere meydan okuyan bir savaş çığlığı atarak "Safların safı Bakire Meryem" diye haykırırdı. Nineme kalırsa sallanan koltuklar tek başlarına sallanır. Loğusa ateşleri yeni doğuranların yataklarını basar. Yasemin'in kokusu görünmez bir hayalet gibi avluda dolaşırdı. Rastgele yere düşmüş bir ip parçası piyangonun büyük ikramiyesinin vuracağı numaranın şekline girer ve yemek odasına giren kör bir kuş sadece La Magnifica ilahisini söyleyerek korkutulabilirdi. Eyalette söylene gelen şarkılarda gizli ipuçları arar, böylece sözü geçen kişileri ve yerleri keşfedebileceğine inanırdı. Durmadan başımıza bir uğursuzluk geleceğini kurar, kimin Riohacca'dan beyaz bir şapkayla ya da Manuare'den yalnızca hindi katısıyla iyileştirilebilecek tatsız bir karın ağrısıyla geleceğini önceden hissederdi. Şifa yöntemleri önermekten çekinmezdi. Çünkü kâhinlik becerisinin yanı sıra gölgede kalmış bir şifa yeteneğinin olduğuna da inanırdı. Ninemin her birimizin o günkü davranış biçimimizi açıklayan ve evdeki yaşamın akışını belirleyen düşleri yorumlamak için çok kişisel bir sistemi vardı. Ne kendi düşlerini yorumlamadan durabilirdi ne de başkalarınınkileri. Ancak dedemin bir tehlike anında daha gözü kapalıyken eline alabilmek için yastığının altında sakladığı tabanca ateş alıp da kurşun ninemin burnunun dibinden geçip tavana saplandığında başına gelecekleri hiç de önceden göremeden ölecekti neredeyse. Kendimi bildim bileli Mina'nın beni sabahları diş fırçalamaya zorlamasının işkencesini çektim. Ben böyle kıvranırken o dişlerini uyumadan önce çıkartıp temizlenmeleri için bir bardak suya bırakmak gibi bir ayrıcalığın keyfini sürerdi. Bunun onun doğal dişleri olduğunu sanır, onları Guayra büyüleri sayesinde takıp çıkarabildiğine inanırdım. Bir keresinde gözlerinin, beyninin, dilinin ve kulaklarının tersini görebilmek için bana dişsiz ağzının içini göstermesini istedim. Ama yalnızca damağını görebilince hayal kırıklığına uğradım. Kimse bana bu diş mucizesini açıklamadığı için uzunca bir süre beni de diş hekimine götürerek böyle takıp çıkabilen dişler yaptırmaları için huysuzluk ettim. Ben sokakta oynarken ninem dişlerimi fırçalayabilecekti böylece. Ninemle birlikte gizli bir tür şifre sistemi aracılığıyla görünmeyen bir evrenle ilişki kurardı. Onun bu büyülü dünyası bana gündüzleri şahane görünürdü ama geceleri fena halde korkardım. Varoluşumuzun öncesine dayanan bir karanlık korkusu tüm yaşamım boyunca ıssız sokaklarda ve hatta ucuz dans salonlarında peşimi bırakmamıştır. Dedemlerin evinde her azizin bir odası ve her odanın da bir ölüsü vardı. Ama resmi olarak ölünün evi diye bilinen tek ev komşumuzun eviydi. Bu evin ölüsü de bir ruh çağırma seansı sırasında adıyla tanımlanan tek ölüydü. Alfonso Mora. Adama yakın olan biri vaftiz ve ölüm kayıtlarından onun kim olduğunu bulmayı kendine iş edinmiş, pek çok adaşıyla karşılaşmıştı. Ama hiçbiri bizimki olduğuna dair özel bir işarete sahip değildi. Burası yıllarca rahibe evlilik etti. Sonunda hayaletin gece gezintileri esnasında onu gözetleyenleri korkutmak isteyen rahip Angarita'nın da ta kendisi olduğu söylentisi yayıldı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 93.